4. Ünite, memur statüsü ve ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 67.876 Kanunu Esasisinin 41. maddesi kanunsuz emiri düzenlemiştir. Memurun emirine hürmet ve riayeti lazım eden ise de itaati kanunun tayin ettiği daireye mahsustur. Hilafı kanun olan umurda emire itaat mesuliyetten kurtulmaya medar olamaz. 1982 Anayasasının kanunsuz emir kenar başlıklı 137. maddesi. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. Minde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu ve ilgili yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yasaya göre, memurlar, ilk defa atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde ilgili mevzuat çerçevesinde mal bildiriminde bulunurlar. Ayrıca, memurlar, görevleri devam ettiği sürece, sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi genel olarak, devlete ait resmi belgeler, araç ve gereçler memurun özel mülkiyetinde değildir ve belirlenen yerler dışına çıkarılamaz. Memurlar, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, özel işlerinde kullanamazlar. Memurların görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, memurun mirasçılarına da şamildir. Kıyafet mecburiyeti devlet memurları kanununun ek 19. maddesine göre, memurlar, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Bu çerçevede memurların kılık ve kıyafetleri 1982 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile memurların kılık ve kıyafetleri ayrıntılı biçimde saptanmıştır. Mesai saatleri içerisinde iş başında bulunma memurlar, mesai saatleri içerisinde iş başında bulunmak ve hizmeti bizzat yürütmekle yükümlüdürler. Devlet memurları kanununda memurların çalışma süresi, cumartesi-pazar tatil olmak üzere, haftalık 40 saat olarak belirlenmiştir. Madde 99. Ancak kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle yasa ya da yasalara bağlı olarak idari düzenleyici işlemlerle farklı çalışma süreleri belirlenebilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir. Memurların günlük çalışma saatlerinin belirlenmesi ise farklı esaslara tabidir. Öncelikle memurların öğlen dinlenme hakkı bulunmaktadır. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğlen dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde devlet personel başkanlığının tekliş üzerine bakanlar kurulunca illerde valiler tarafından belirlenir. Özürlü memurlar için, özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı olarak saptanabilir. Diğer yandan, itfaiye, emniyet gibi günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. 2011 yılında devlet memurları kanununda yapılan değişiklik ile memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, yasa uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleriyle görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Buna göre, devlet personel başkanlığının tekliş üzerine bakanlar kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre memurların ne görev yerine ve çalışma sürelerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri kabul edilmiştir. İlgili usul ve esaslar bakanlar kurulunca henüz tespit edilmemiştir. B. 68 Kamu Personel Hukuku ile C. Memurların, görevin niteliğine bağlı olarak, esnek çalışması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, devlet memurları kanununun ek 20. maddesinde yer alan, memurların görev yaptıkları kurumların ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde ikamet etmek mecburiyeti, 2011 yılında 6111 sayılı yasanın 117 yumuşak GG, maddesi ile kaldırılmıştır. Memurların yasakları memurlar, hizmetin gereğinden kaynaklanan, vatandaşlardan farklı yasaklara tabidirler. Bu yasaklar hizmet içinde ve dışında olabilir. Memur, ilk defa atandığı günden, hizmetle ilişkisinin kesildiği zamana kadar bu yasaklara bağlı olarak görev yaparlar. Memurun hizmetle ilişkisinin kesilmesi sonrasında devam eden yasaklarda bulunmaktadır. Memurların konulan yasaklara uymaması durumunda disiplin cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Dolayısıyla her yasağın bir de disiplin cezası karşılığı bulunmaktadır. Ayrıca, yasak eğer Türk Ceza Kanunu ya da ilgili yasa çerçevesinde suç niteliği taşıyorsa, memur ceza kovuşturması ve ceza ile karşı karşıya kalabilir. Memurlar için getirilen yasaklar aşağıdaki alt başlıklar altında açıklanacaktır. Grev ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı görev alanıyla ilgili iş yapma ve görev alma yasağı, siyasal partilere girme yasağı, ikinci görev yasağı, grev ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı 1982 Anayasası grevi yalnızca işçiler için bir hak olarak tanımıştır. Ancak anayasada, memurların grev yapmasına yönelik açık bir yasak bulunmamaktadır. Anayasa koyucunun memurların grev hakkını yasaklamadığını, ancak anayasal güvenceye de almadığını söyleyebiliriz. Memurların grev yasağının kaynağı yasalardadır. Memurların grev yapması devlet memurları kanununda yasaklanmış ve Türk Ceza Kanunu'nda ise suç olarak tanımlanmıştır. Devlet memurları kanunu, memurların grev yapmasını ve kasıtlı olarak kamu hizmetini toplu eylem ve hareketlerde bulunarak yavaşlatılmasını, aksatmasını yasaklamıştır. Madde 26-27 Buna göre, memurların, kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekinmeleri, görevlerine gelmemeleri, görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması ya da aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Diğer yandan, memurların grev yapması yasak kapsamındadır. Bu çerçevede, memurların, greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Yine memurlar, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler. Grev ve toplu eylem ve hareketlerde bulunan memurlar, ileriki ünitede göreceğimiz gibi disiplin yaptırımı ile karşı karşıya kalırlar. Memurların grev ve toplu eylem ve hareketlerde bulunmaları aynı zamanda eski ve yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçtur. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevinin terki veya yapılmaması başlıklı 260. maddesinde, 1. Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının 3'ten fazla olma 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar, 69.982 Anayasası grevi yalnızca işçiler için bir hak olarak tanımıştır. Ancak anayasada, memurların grev yapmasına yönelik açık bir yasak bulunmamaktadır. Anayasa koyucunun memurların grev hakkını yasaklamadığını, ancak anayasal güvenceye de almadığını söyleyebiliriz. Memurların grev yasağının kaynağı yasalardadır. Memurların grev yapması devlet memurları kanununda yasaklanmış ve Türk Ceza Kanunu'nda ise suç olarak tanımlanmıştır. Masa halinde cezaya hükmedilmez. 2. Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir hükmü yer almaktadır. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı memurların genel olarak ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunması yasaktır. Bu yasak esas olarak memurun, memur için yegane yaşam uğraşı olma gerekliliği ve zorunluluğundan doğmaktadır. Ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunan memurlar hakkında ilgili disiplin cezasına hükmedilir. Devlet memurları kanununa göre, memurlar, Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Memurların görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler bu yasağın kapsamı dışındadır. Madde 28. Yasanın 28. maddesine 2011 yılında eklenen cümle ile memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere OS, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz. Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerinde veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz hükmü kabul edilmiştir. Ayrıca, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Memurların Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde var olan şirket tiplerinden anonim ve limited şirketlere ortaklığına ilişkin açık bir yasak bulunmamaktadır. Ancak 1991 yılında Danıştay'ın bu konuda aldığı istişari bir kararda bu konu tartışılmıştır. Danıştay kararında, memurların anonim şirket kurucu ve ortaklığının yasak kapsamına girmediği, ancak bu şirketlerde yönetici olamayacakları belirtilmiştir. Danıştay 1, Daire Kararı, K-1991, Yumuşak G-105, ancak, karar kanımızca tartışmaya açıktır. Devlet memurları kanununda memurlara getirilen yasak, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağıdır. Esas olarak yasada memurların herhangi bir ticari kazanç elde etmesi genel olarak yasaklanmıştır. Memurun elde edeceği gelirin, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde elde edilmesi açıkça yasağın kapsamını belirlemektedir. Yasada memurların yardımlaşma, dayanışma amacıyla katıldıkları kooperatifler ve gönüllü çalışmaları yasak kapsamı dışında kabul edilmiştir. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı dışındadır. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı memurların görevlerinden dolayı hediye almaları ve her türlü menfaat sağlamaları yasaktır. Devlet memurları kanununun 29. maddesine göre devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu görevlileri, etik kurulunun ve 70 kamu personel hukuku memurlarının hediye alma yasağının kapsamını belirleme yetkisi vardır. Ayrıca kurul, üst düzey memurlarca alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı devlet memurları kanununun 30. maddesine göre, memurların denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır. Gizli bilgileri açıklama yasağı devlet memurları kanununun 31. maddesine göre, memurların kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Bu yasak, memur görevinden ayrılmış bile olsa süresiz olarak devam eder. Ayrıldığı görev alanıyla ilgili iş yapma ve görev alma yasağı memurlar görev yaparken olduğu gibi, görevden ayrıldıktan sonra da belirli yasaklara tabidirler. Memurların, görevden ayrıldıktan sonra belirli bir süre ile görev yaptığı alanda iş yapmaları ve görev almaları yasaktır. Düzenleme özünde, memurun görevden ayrıldıktan sonra eski makamını ve görevde elde ettiği bilgileri piyasa ilişkisi içerisinde kullanmasını yasaklamaktadır. Bu yasak, 1981 tarihli ve 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun ile konulmuştur. Yasa ile kamu idarelerindeki görevlerinden herhangi bir sebeple ayrılan memurlar, ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bulundukları idarelere karşı 3 yıl süreyle ilgili idarelerin görev alanları ile ilgili görev ya da iş alamaz, taahhüte giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. 2007 yılında kabul edilen istisna ile tıp doktorları, diş hekimleri ve eczacıların kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yaparak iş alabilmeleri yasak kapsamından çıkarılmıştır. Yasağa uymayanların 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır. Siyasal partilere girme yasağı memurları siyasal partilere üye olması, anayasa ve devlet memurları kanunu tarafından mutlak olarak yasaklanmıştır. Buna göre, anayasanın 68. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, siyasi partilere üye olamazlar. Aynı biçimde, devlet memurları kanununda memurların tarafsızlığı key ödevi içerisinde, madde 7, memurların siyasal partilere üye olması yasaklanmıştır. Devlet memurları kanunu, memurların yalnızca siyasal partilerle organik ilişki kurmasını değil, herhangi bir siyasal partinin yararını ya da zararını hedef tutan davranışta bulunmasını da yasak kapsamına almıştır. Siyasal partiye üye olan memur hakkında, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına hüküm olunur. İkinci görev yasağı memur, bir kadro işgal eder, buna bağlı olarak verilen görevi yerine getirir ve bu kadroya bağlı olarak tek maaş alır. Devlet memurları kanununun 87 ve 88. maddelerinde memurların ikinci görev yasağı ve bu yasağın istisnaları düzenlenmiştir. 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 71. Memurların siyasi hürriyet ve faaliyetleri de tahditlere tabidir. Memur idare için mezunmuş, kaynaşmış bir durumda olduğundan idarenin takip ve tatbik etmekle mükellef olduğu siyaseti tahakkuk ettirmek için lazım gelen teknik faaliyetleri icra ile mükellef olduğu gibi, vazifesi, amme kudretini kullanması bakımından da halka karşı bir taraf bir durumda olması, siyasi partilerin vasıtaları haline gelmemesi, amme kudretini vatandaşlara karşı muayyen bir siyasi parti lehine kullanmaması lazımdır. Onar, 1966. 1177. Buna göre, memurlar, devlet memurları kanununa tabi kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştiraklerinde ikinci görev alamazlar. Bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para alamazlar, yarar sağlayamazlar. Ancak devlet memurları kanununda ikinci görev yasağının istisnaları sayılmıştır ve buna göre devlet memurları kanununun 88. maddesinde düzenlenen ikinci görev verilecek memurlar ve görevler: hakemlik, tasfiye memurluğu, bilirkişilik, il genel meclisi ve il daimi encümeni başkanlıkları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmaları, üniversiteler, akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için yapılan için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesi yasak kapsamı dışındadır. Burada belirtmek gerekir ki, 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 64 yumuşak G 3. maddesi ve 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 268 yumuşak G 2. maddesine göre, kamu görevlerini, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez. Diğer yandan, devlet memurları kanununa tabi kurumlarda çalışan memurlara esas görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilebilecek görevler şunlardır. 1. Özel kanunlarla ya da özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler. 2. Mesleki bilgisi ile ilgili olarak hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla. Yasaya tabi tabiplikler, diş tabiplikleri, eczacılıklar, kimyagerlikler, veterinerlikler, avukatlıklar, adli tıp kurumu uzmanlıkları ile asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan tabip, diş hekimi, veteriner, eczacı ve öğretmen unvanını taşıyan memurlara asıl görevlerinin yanında idari ek görev verilmesi ikinci görev yasağının istisnası olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, tabiplere, sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik, veteriner, diş hekimi ve eczacılara, baştabip yardımcılığı, öğretmenlere, okul ve enstitü müdürlüğü, baş yardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, idari ek görev olarak verilebilir. Memurların genel hakları: memurlar, memurluk statüsünden kaynaklanan bazı haklara sahiptir. Bu haklar, istisnaları olmakla birlikte, memur statüsünü koruduğu sürece devam eden haklardır ve, büyük bölümü subjektif kamu hakları kategorisinden olan bu haklar, devlete belirli bir zorunluluk yükler, memura da bu haklara hukuki yollarla isteme iktidarını verir. Memurların genel haklarını 3 kümede toplamak mümkündür. 1. kümedeki haklar, memurun, memurluk statüsü dolayısıyla sahip olduğu haklardır ve güvence hakkı, istifa hakkı gibi. 2. kümedekiler, vatandaşlara tanınan hakların bir tekrarıdır, şikayet ve dava açma hakkı gibi. 3. kümedeki haklar ise vatandaşlara tanınan hakların kısıtlanmış biçimleridir, seçme ve seçilme hakkı gibi. Memurların genel hakları, aşağıdaki alt başlıklar altında açıklanacaktır. Statü kurallarının uygulanmasını istemek hakkı, güvence, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme, istifa hakkı, müracaat, şikayet ve dava açma hakkı, kovuşturma ve yargılama usulünün özel hükümlere bağlı olması hakkı, isnat ve iftirala 72 kamu personel hukukuna karşı korunma hakkı, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme hakkı, dernek vakıf kurma ve üye olma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, izin hakkı, öğrenim ve burslardan yararlanma hakkı. Statü kurallarının uygulanmasını istemek hakkı: devlet memurları kanununun 17. maddesine göre, memurlar, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. Memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmelerinin bir unsuru olarak, önceki ünitede açıkladığımız gibi, istihdam rejimleri tek taraşı olarak ve yasalar ile bu yasalara bağlı objektif düzenleyici işlemlerle belirlenir. memurların, idare eden, yasaları ve objektif düzenleyici işlemlerle tayin ve tespit edilen statülerinin aynen ve tamamen kendilerine uygulanmasını isteme hakları bulunmaktadır. İdarelerin memurların yıllık izin hakkını kısıtlamaları mümkün müdür? Özellikle statü kurallarının uygulanmasını isteme hakkı yönünden tartışınız. Güvence, güvenlik hakkı devlet memurları kanununun 18. maddesine göre, kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Memurların hizmetle ilişkisinin kesilmesi, maaş ve diğer haklarının elinden alınması ancak yasada belirtilen durum ve koşullarda olabilir. Memur güvencesi, önceki ünitede de incelediğimiz gibi, liyakate bağlı devlet memurları kanununun özünü oluşturan bir ilke ve aynı zamanda memur için bir haktır. Güvence aynı zamanda, statü hukukunun bir unsuru ve sonucudur. Yasa, güvenceyi hem temel ilke, hem de memur için bir hak olarak düzenlemiştir. Memur güvencesi, memurun statüsünün amirin subjektif takdiri alanından çıkarılarak, objektif yasa güvencesine alınmasıdır. Güvence, yalnızca memurun hizmette kalmasına ilişkin değil, aynı zamanda maaş gibi haklarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla memur maaş ve diğer haklarından amirin takdiri ve değerlendirmesine bağlı olarak yoksun bırakılamaz ya da bu hakların miktarı amirin takdiri ve değerlendirmesi ile belirlenemez. Olgu, esas köken itibariyle hukuk devleti ilkesine açılır. Madde gerekçesinde olgu açıklanmaktadır. Bu madde, devlet memurluğunda güvenlik ve istikrarı sağlamak, memurlar hakkında kanun dışı keyif işlemler yapılmasını önlemek için konulmuştur. Hukuk devleti anlayışının tabii bir sonucudur. Memurun güvence hakkının bir parçası olarak memurun kadrosu kaldırılsa bile memurun statüsü ve diğer hakları devam eder. Bu olgu, memurun kadro ile kaynaşmış olması ve memurluk rejiminde kadro ile var olmasının bir sonucudur. Bu olgu, kadrosuz memur çalıştırılamaz. Madde 33, hükmünde vücut bulur. Memurun statüsü devam ettiği sürece kadrosu var olmaya devam eder. Bu çerçevede, devlet memurları kanununda, kadrosu kaldırılan memurların durumu açık olarak düzenlenmiştir. Madde 91, 91. madde esas itibarıyla, memurun kanunu döneminde idarelerin memurun kadrosunu kaldırmak suretiyle güvencelerini yok etme ve hizmetle ilişkilerini kesmek yolundaki uygulamalarına tepki olarak kabul edilmiştir. Memurun kadrosunun kaldırılması durumunda, memurun statüsü devam eder. Memurun kadrosunun kaldırılması farklı nedenlere dayanabilir. Ancak 1980 sonrası dönemde sıkça görülen uygulama, memurun kadrosunun bulunduğu kurumun 4. ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 73. Bir yasa ile başka bir kurumla birleştirilmesi ya da kurumun kapatılması durumudur. Bu durumda memurun kadrosu, şahsa bağlı olarak varlığını devam ettirmektedir. 91. madde hükmü, 1965 yılında bu yana farklı defalar değişikliğe uğramış, en son olarak 2011 yılından yeniden düzenlenmiştir. Kadrosu kaldırılan memurların, statüsü devam ettiği gibi, idarenin belirli bir süre içerisinde uygun kadroya ataması imkan bulunmaması durumunda ise devlet personel başkanlığına bu durumu bildirmesi gerekir. Memur, bu süreç içerisinde maaş ve diğer mutat ödemelerini alır. Buna göre, kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Kadrosu kaldırılan memurlarına, eski kadrolarına ait en son ayda aldığı mali haklar kapsamında şilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait mali haklar kapsamında şilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutat olarak yapılmayıp, belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, şilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen memurların 190 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığı'nca tespit edilen kadroya, bu başkanlık tarafından 45 gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Burada memurların statü güvencesi devam etmekle birlikte, torba unvan olarak unvanı ne olursa olsun bütününün araştırmacı kadrolarına atanması söz konusudur. Emeklilik hakkı devlet memurları kanununun 19. maddesi ile özel yasada belirtilen koşullara göre memurların emeklilik hakkı tanınmıştır. Memurların emeklilik koşulları ve emeklilik rejimi, ileriki ünitede ayrıntıları ile incelenecektir. Çekilme, istifa hakkı memurlar, memurluktan çekilmekte, istifa etmekte, serbesttirler. Ancak çekilme belirli koşul ve usullere tabidir. Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, memurlarına memurluktan çekilme serbestisi, esas itibarıyla anayasada yer alan çalışma hürriyeti ile ilgilidir. Memurların hiçbir biçimde memurluktan çekilmesi yasaklanamaz ya da çekilmeye zorlanamaz. Memurun isteği şarttır. Ancak devlet memurları kanunu ile memurların çekilmeleri belirli koşullara ve usullere bağlanmıştır. M74 Kamu Personel Hukuku Memurun istifa isteği, aynı zamanda idarenin kabulünü gerektirir. İstifa, bir şart tasarruftur. Devlet memurları kanunu çerçevesinde memurun çekilmesi konusu ileriki ünitede ayrıntıları ile açıklanacaktır. Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı memurların, müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır. Bu haklar, esas itibarıyla bütün vatandaşlara anayasa tarafından tanınmış haklardandır. Devlet memurları kanunu, müracaat ve şikayet haklarının uygulanmasına ilişkin bürokrasinin doğasından kaynaklanan usul ve esasları saptamıştır. Memurların kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı dava açma hakkı vardır. Memurların dava açma hakkı, anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyeti ile de vatandaşlarınki gibi anayasal güvenceye alınmıştır. Yasa ile memurlara, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri ya da kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakları tanınmıştır. Yasanın belirlediği esaslar ve maddenin buyruğu çerçevesinde, 1982 yılında Başbakanlık tarafından devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik çıkarılmıştır. Memurların müracaat ve şikayetleri, ilgili yasa hükmü ve buna bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmek zorundadır. Memurlar, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler. Memurların müracaat ve şikayetleri, söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır. Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle şikayet edilenin ilk disiplin amirine 3 gün içinde iletirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar, yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir kez, kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst merceğe itiraz edebilirler. İlgili yönetmelike göre, şikayet haklarını kullanan memurlara şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Memurlar, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatlara ilişkin diğer esas ve usullerde, şikayetler için kabul edilenler uygulanır. Usulsüz müracaat ve şikayette bulunan memurlara uyarma cezası verilir. Diğer yandan, ilgili yönetmelike göre, usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası verilir. 4. Ünite, memur statüsü ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 75. Kovuşturma ve yargılama usulünün özel hükümlere bağlı olması hakkı devlet memurları kanununun 24. maddesine göre, memurların görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. Bu çerçevede, kabul edilen 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun ile konu özel olarak düzenlenmiştir. Bu konu, ileriki ünitede ayrıntıları ile açıklanacaktır. İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı devlet memurları kanunu ile memurların isnat ve iftiralara karşı korunma hakkı kabul edilmiştir. Madde 25. Memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabii olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. Sendika kurma hakkı, memurların sendika kurma hakkı anayasal ve yasal güvence altındadır. Türkiye'de memurların sendika kurma hakkı, 1961 Anayasası ile birlikte ilk olarak anayasal güvence altına alınmış ve buna bağlı olarak 1965 tarihinde 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu kabul edilmiştir. 1961 Anayasası'nın 46. maddesi ile sendika kurma hakkı, çalışanlar için güvence altına alınmış. Böylece memurların sendika kurma hakkı anayasa koyucu tarafından tanınmıştır. Ayrıca, maddede, memurların ne sendika hakkının yasa ile düzenleneceği belirtilmiştir. Memurlar, 1971 yılına kadar sendika hakkına sahip olmuştur. 12 Mart 1971 darbesi sonrası yapılan anayasa değişikliği ile memurların sendika değil dernekler çatısı altında örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede memurlar 12 Eylül 1980 darbesine kadar dernekler çerçevesinde örgütlenmişlerdir. Anayasa değişikliğinin bir sonucu olarak 1972 yılında Devlet Memurları Kanunu'nun memurların genel haklar bölümünde yer alan sendika hakkı yürürlükten kaldırılmıştır. 12 Eylül 1980 ile birlikte memurların ne örgütlendiği dernekler kapatılmıştır. 1982 Anayasası'nın ilk biçiminde memurların ne sendika hakkı anayasal güvence altına alınmamış, ancak yasaklanmamıştı ve bu çerçevede ilk memur sendikaları anayasal ve yasal güvence olmadan Türkiye'nin onayladığı uluslararası sözleşmeleri temel alarak defacito olarak kurulmuşlardır ve 1980 sonrasında ilk memur sendikası 1990 yılında kurulan eğitim iştir. Şili durum, 1995 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihe kadar memurlar sendika kurma haklarını geniş biçimde kullanmışlardır. 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile memurların sendika hakkının anayasanın 51. maddesi ile yasaklanmadığı anayasa koyucu tarafından da tanınarak yalnızca toplu iş sözleşmesine ilişkin 53. maddeye ek bir fıkra kabul edilerek memurların ne toplu görüşme hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir. Şili durumun anayasa koyucu tarafından da tanınması sonrasında, 1997 yılında Devlet Memurları Kanunu'nun sendika hakkı başlıklı mülga hükmü yeniden düzenlenerek, günümüzdeki biçimi kabul edilmiş ve memurların sendika hakkı de jure olarak da güvence altına alınmıştır. 2001 yılında yeni bir anayasa değişikliğine gidilerek anayasanın ne sendika kurma hakkı kenar başlıklı 51. maddesi yeniden düzenlenmiş ve sendika kurma hakkı 1961 anayasasındaki gibi çalışanlar için anayasal güvenceye alınmış. Böylelikle memurların sendika kurma hakkı anayasal güvenceye alınmıştır. 2001 yılında aynı zamanda 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu kabul edilmiştir. 76. Kamu Personel Hukuku 1961 Anayasası'nın memurların sendika hakkını güvence altına alan 46. maddesinin ilk biçimi, çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir. Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. 1982 Anayasası'nın yürürlükte olan sendika kurma hakkı kenar başlıklı 51. maddesine göre, çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Anayasanın 51. maddesine göre, sendika kurma hakkının unsurları şunlardır. 1. Bütün çalışanlar ve işverenler sendika kurma hakkına sahiptirler. 2. İdare makamlarından önceden izin alınmadan sendika kurma, üye olma, çekilme hakkı vardır. 3. Sendikalar yanında, sendika üst kuruluşları kurulabilir. 4. Hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 5. Sendika, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kurulan örgüttür. 6. Sendika kurma hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. 7. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 77 resim 4.1 Memurların sendika hakkı 1982 Anayasası'nın sendika kurma hakkı kenar başlıklı 51 maddesi. Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 8. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. 9. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 1997 yılında Devlet Memurları Kanunu'nun sendika kurma başlıklı mülga 22. maddesi yeniden düzenlenerek devlet memurları, anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler ifadesi kabul edilmiştir. 2001 yılında kabul edilen 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu ile memurların sendika kurma ve üye olma hakkı yasa ile düzenlenmiştir. Kamu görevlileri sendikaları kanunu ile kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Madde 1. Yasanın yer yönünden uygulama alanı bütün devlet teşkilatını kapsamaktadır. Yasanın kişi yönünden uygulama alanı işçiler dışındaki bütün statülerdir. Böylece, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve 15. maddede belirtilen sendika üyesi olamayacaklar dışındaki diğer kamu görevlileri yasanın kişi yönünden kapsamındadır. Yasa ile bir bölüm kamu görevlilerinin sendika kurması ve sendika üyesi olması yasaklanmıştır. Sendika kurması ve sendika üyesi olması yasak olan kamu görevlilerinin bir bölümü diğer kamu görevlisi statüsündedir. Bu kamu görevlilerine ileriki ünitede değineceğiz. Memur statüsünde yer alıp sendika kurması ve sendika üyeliği yasaklananlar şunlardır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan memurlar. 2. Yasa kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları. 3. Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil çalışan sivil memurlar. 4. Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. 5. Yasa kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları. 6. Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel. 7. Ceza infaz kurumlarında çalışan memurlar. Memurların sendikaya üyeliği, memurun 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep göste 78 kamu personel hukuku girmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Memur, birden çok sendikaya üye olamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Memur serbestçe sendikaya üye olabildiği gibi, isteği doğrultusunda sendika üyeliğinden ayrılabilir. Kamu görevlileri sendikaları kanunu sendikayı, anayasadaki tanıma koşulu olarak, memurların ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlamıştır. Buradaki, mesleki ibaresi, anayasadan farklı olarak yasada yer almaktadır ve, buna göre, memur sendikası, memurlar tarafından kurulan, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturulan, özel hukuk tüzel kişisidir. Memur sendikaları, hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan memurlar tarafından kurulur. Böylece, memur sendikaları, ulusal düzeyde ve hizmet koluna göre kurulabilir. Belirli bir kurumu yumuşak ki iş yerini, mesleği ya da ili, coğrafi bölgeyi esas alarak kurulamaz. Yasa ile 11 hizmet kolu belirlenmiştir. Burada belirtmek gerekir ki, devlet memurları kanununda yer alan ve önceki ünitelerde incelediğimiz memur hizmet sınıfları ile hizmet kolları kavram ve içerik olarak farklıdır. Bir kamu kurumunda, incelediğimiz gibi, birden fazla hizmet sınıfı olabilir. Ancak herhangi bir kamu kurumu tek bir hizmet koluna girer. Memur sendikalarının üye ve yöneticilerinin belirli güvenceleri vardır. Öncelikle, kamu işvereni memurlar arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. İkinci olarak memurlar, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların yasada belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Üçüncü olarak kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerine haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Dördüncü olarak sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç 30 gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre ayrıca yazılı talepte bu 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 79. Kamu görevlileri sendikaları kanununa göre memur sendikalarının yer aldığı hizmet kolları. 1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri. 2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri. 3. Sağlık ve sosyal hizmetler. 4. Yerel yönetim hizmetleri. 5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri. 6. Kültür ve sanat hizmetleri. 7. Bayındırlık, İnşaat ve köy hizmetleri. 8. Ulaştırma hizmetleri. 9. Tarım ve ormancılık hizmetleri. 10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri. 11. Diyanet ve vakıf hizmetleri. Bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. 5. olarak aylıksız ve izne ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır. 6. olarak kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur. 7. olarak aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren 30 gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri 30 gün içinde eski görevlerini ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. 30 gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar. 8. olarak görevden uzaklaştırma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde memurun mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder. Son olarak, genel ve yerel seçimlerde aday olanların sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre memur sendikalarının sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlarının zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur. Memur Sendikası Konfederasyonu, değişik hizmet kollarında ilgili yasaya tabi olarak kurulmuş en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlardır. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının temel yetkisi, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde, üyeleri adına toplu görüşmeye katılmak, toplu görüşmeyi sonuçlandırmak ve taraf olmaktır. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının izin verilen etkinlikleri şunlardır. 1. Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek. 2. Devlet personel mevzuatında yer alan memurların temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek. 3. Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak. 4. Üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak. 5. Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek. 6. Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı 80 kamu personel hukuku organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak. 7. Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek. 8. Yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlerin vukuunda gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan bakışlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynı ve nakdi yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, memur sendika ve konfederasyonlarına 4 yasak getirmiştir. Bu yasaklara aykırı hareket eden sendika ve konfederasyon yöneticileri 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkeme kararı ile kapatılır. Memur sendika ve konfederasyonlarına getirilen yasaklar şunlardır. 1. Yönetim ve işleyişleri anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 2. Kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez. Siyasal partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar. 3. Siyasal partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar. Siyasal partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar. 4. Ticaretle uğraşamazlar. 2011 yılı itibarıyla 8 kamu görevlisi sendikası konfederasyonu bulunmakta ve 1.195.102 kamu görevlisi sendikalıdır. Toplam memur ve sözleşmeli personel sayılarını temel aldığımızda sendikalaşma oranı 2007 yılında %38, 2008 yılında %40, 2009 yılında %43, 2010 yılında da %43'tür. Buna göre sendikalaşma oranında artış söz konusudur. 4. Ünite, memur statüsü ve ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 81. Konfederasyon adı ile sayısı bağımsızlar 15.450 BASK Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu. 3.627 Birleşik Kamu İş, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu. 26.422 DESK Demokratik Sendikalar Konfederasyonu. 4.146 HAKSEN Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu. 3.499 KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu. 200 532.083 Memur Sen, Memur Sendikaları Konfederasyonu 515.378 Türkiye Kamu Sen, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 394.497 Toplam 1.195.102 Tablo 4.1-2011 yılı itibarıyla Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonları ve Üye Sayıları Kaynak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalı kamu personeli sayısı 2002 yılında 650.770 iken 2011 yılında 1.195.102'ye çıkmıştır. Buna göre, toplam kamu personeli sayısının büyük oranda sabit kaldığı son 10 yılda, sendikalı kamu personeli sayısında 1,8 katlık yüksek bir artış ortaya çıkmıştır. Sendikalı kamu personeli sayısının artış eğiliminde olduğu onu söyleyebiliriz. Memurların sendikalaşmasının memurların hak ve çıkarlarına etkisi var mıdır? Toplu sözleşme hakkı memurların toplu sözleşme hakkı, 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile anayasal güvence altına alınmıştır. 2001 yılından bu tarihe kadar memurların toplu görüşme hakkı anayasa tarafından tanınmıştır. Buna göre, 2001 yılında kabul edilen 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu, aynı zamanda memur sendikaları ile idare arasında yapılacak toplu görüşme sürecini düzenlemiştir. 2001 yılından 2010 yılına kadar, anayasa ve yasanın çizdiği çerçeve içerisinde, memur sendika konfederasyonları ile idare arasında toplu görüşmeler yapılmıştır. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra toplu görüşme, toplu sözleşme hakkına dönüşmüştür. 2010 yılında yapılan değişiklik ile 53. maddenin kenar başlığına toplu sözleşme hakkı eklenmiş ve maddede memurların toplu sözleşme süreci tanımlanmıştır. Diğer yandan, 128. maddenin ikinci fıkrasına da bir cümle eklenmiştir. Anayasa ile kabul edilen toplu sözleşme hakkını şilen uygulamaya geçirecek yasa değişikliği günümüze kadar yapılmadığı için, bu bölümde konu yalnızca anayasal çerçeve içerisinde açıklanacaktır. Anayasa ile memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler hükmü kabul edilmiştir. Böylece memurlar yanında, diğer kamu görevlileri de toplu sözleşme hakkına sahiptirler. Anayasa, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraşar, kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilir. Kamu görevlileri hakem kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir ibaresi kabul etmiştir. Böylece, idare ile memur sendikaları arasında yapılacak toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanması halinde taraşır ne kamu görevlileri hakem kuruluna başvurması söz konusudur. Anayasaya göre, bu kurulun kararları kesin ve toplu sözleşme hükmündedir. Diğer yandan toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usul ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin 82 kamu personel hukuku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 650.777, 188.846, 787, 1882, 747, 1617, 779, 1399, 855, 1463, 930, 1397, 1.017.072, 1.023.362, 1.195.102, 1.400.000, 1.200.000, 1.800.000, 600.000, 400.000, 200.000, 0 Grashk 4.1-2002-2011 yılları arasında sendikalı kamu personeli sayısı kaynak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2982 Anayasası'nın toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı kenar başlıklı 53. maddesi, memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraşar, kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilir. Kamu görevlileri hakem kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usul ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, kamu görevlileri hakem kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir. 128 Yumuşak G2 Maddenin son cümlesi ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Emeklilere yansıtılması, kamu görevlileri hakem kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir. Hükmü ile toplu sözleşme sürecinin ve emeklileri de kapsama esaslarının yasa ile düzenleneceği belirlenmiştir. Anayasanın 128 yumuşak G 2. maddesine getirilen bir ek cümle ile toplu sözleşme, yasa ile düzenleme alanının bir istisnası olarak kabul edilmiş ve toplu sözleşmenin sınırlarının memurların mali ve sosyal hakları olduğu hüküm altına alınmıştır. Dernek vakıf kurma ve üye olma hakkı anayasanın 33. maddesine göre, vatandaşlar dernek kurmak, üye olmak ve üyelikten çıkmak özgürlüğüne sahiptirler. Ancak bu özgürlük, memurlar için görevin gerektirdiği ölçüde, yasa ile sınırlandırılabilir. 2908 sayılı eski dernekler kanunu ile memurların derneklere üye olması kısıtlamalara tabi iken 2004 yılında kabul edilen yeni dernekler kanunu ile genel kısıtlamalar kaldırılmıştır. Buna göre, memurların ne genel olarak dernek kurma ve derneklere üye olma hakkı vardır. 5253 sayılı ve 2004 tarihli dernekler kanunu, bütün vatandaşların önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip olduklarını, ancak kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamaların saklı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, memurların, ilgili teşkilat kanununda hüküm bulunmadıkça dernek kurma ve üye olmalarına ilişkin olarak genel bir yasak yoktur. Dernekler Kanunu'nda, memurların derneklerin yönetim ve denetim kurullarında yer almalarına ilişkin genel bir yasak da bulunmamaktadır ve, ancak derneklerin yönetim ve denetim kurullarında yer alan memurlar herhangi bir ücret ya da huzur hakkı alamazlar. Ayrıca, Vakıfşar Kanunu'na göre, memurların genel olarak vakıf kurmasında, vakfın yönetiminde yer almasında ve üye olmasında herhangi bir genel yasak yoktur. Ancak, kanımızca memurlar, vakıf yöneticisi olarak herhangi dolaylı ya da doğrudan bir gelir elde edemezler. Genel olarak teşkilat kanunlarını incelediğimizde, memurların derneklere üye olma yasağının son derece sınırlı idarelerde var olduğunu görüyoruz. Bunlardan genel yasağın, emniyet teşkilatına mensupları ve diğer kamu görevlileri içerisinde inceleyeceğimiz askerler için olduğunu görüyoruz. Emniyet teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir. Emniyet teşkilatı bünyesinde spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Danıştay meslek mensuplarına ilişkin bir yasak bulunmaktadır. Buna göre, Danıştay meslek mensupları dernek kuramaz. Derneklere yönetici ve denetçi olamazlar. Kurulmuş bir derneğe ancak başkanlar kurulunun izni ile üye olabilirler. Diğer yandan bazı düzenleyici kurullarda yer alan başkan ve üyeler için dernek ve vakıfşarda yöneticilik yapmak yasağı vardır. Örnek olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, memurların genel olarak dernek ve vakıf kurma ve üye olma hakkı var olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini ya da personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ile kamu kurumlarıyla vakıfşarın ilişkileri 2004 yılında özel yasa ile düzenlenmiş ve kısıtlanmıştır. 2004 yılında kabul edilen ve 5072 sayılı dernek ve vakıfşarın kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun bu konuyu düzenlenmiştir. Dernek ve vakıfşarın kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun ile kabul edilen ilkeler şunlardır. 1. Dernek ve vakıfşar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz. Bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 83. 2. Dernek ve vakıfşar, kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. 3. Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıfşardan temin edilmesi istenemez. 4. Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz. 5. Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz. 6. Dernek ve vakıfşarın yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz. 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıfşara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. 8. Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden kaynağında kesinti yaparak bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıfşara aktarma yapamaz. 9. İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların devlet ihale kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar. Yasa ile bu ilkelere karşı hareket edenler hakkında hapis cezası getirilmiştir. Seçme ve seçilme hakkı memurların siyasal partilere üye olması, siyasal partilerle organik ilişki kurması, yukarıda açıkladığımız gibi yasaklanmıştır. Ancak memurların, birer vatandaş olarak, vatandaşlıktan kaynaklanan siyasal hakları bulunmaktadır. İlgili yasalar, memurların ne organik siyasal etkinliklerini yasaklamakla birlikte, vatandaşlıktan kaynaklanan ve başta seçme ve seçilme hakkı gibi siyasal etkinliklerini yasaklamamış. Ancak seçilme hakkının kullanımında bazı usulleri kabul etmiştir. Anayasanın 67. maddesine göre, vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu çerçevede, memurların seçme hakkı konusunda herhangi bir kayıtlama ya da kısıtlama bulunmamaktadır. 1982 Anayasası'nın milletvekili seçilme yeterliliği kenar başlıklı 76. maddesine göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetleri mensupları, görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. Aynı biçimde, 1983 tarihli ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununa göre, kamu görevlilerinin genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak 7 gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Bu çerçevede, seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri, görevlerinden çekilmek zorundadırlar. Kamu görevlileri, ayrılma isteklerini en yakın amire verecekleri dilekçe ile yaparlar. Dilekçe, amir tarafından bağlı bulunduğu 84 Kamu Personel Hukuku 1982 Anayasası'nın milletvekili seçilme yeterliliği kenar başlıklı 76. maddesine göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetleri mensupları, görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. Bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç 10 gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. Ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesine giremezler ve adaylıklarını koyamazlar. Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri ve sıkı yönetim kanunundaki sınırlamalar hariç olmak üzere ayrılma hakkını kazanmış olanların, ayrılma istekleri reddedilemez. Ayrılma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan milletvekili seçilmemiş olanlar sonradan bu isteklerinden vazgeçemezler ve silahlı kuvvetlere dönemezler. 1961 tarih ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun ek 7. maddesine göre yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, yüksek seçim kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler. İdarenin, belirtilen kamu görevlileri dışında, adaylığı ya da seçimi kaybeden memurları önceki kadrosuna ataması asıldır. Ancak kadro dolu ise eşdeğer bir kadroya atama yapılabilir. Belirtmek gerekir ki burada, idarenin memur statüye yeniden atamasında, takdir değil, bağlı yetki vardır. Kamu görevlilerinin yerel yönetim seçimlerinde adaylık süreci usulüne ilişkin ilgili yasalarda genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu boşluk, seçim dönemlerinde yasama organı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerdeki adaylık sürecine benzer usulleri içeren yasa ve kararlarla doldurulmuştur. İzin hakkı dinlenmek, bütün çalışanlar gibi, memurun anayasal hakkıdır. Madde 50 Devlet Memurları Kanunu, memurun yasada yazılı nedenlerle ve sürelerde görevi dışında zamanını geçirmesine cevaz vermektedir. Devlet Memurları Kanunu'nda memurun izin hakkı ve süreleri düzenlenmiştir. Memurun izin hakkı 4 türe ayrılmaktadır. Bunlar, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin. Yıllık izin memurların yıllık izninin süresi memurun kıdemi ile orantılıdır. Devlet memurları kanununa göre, hizmet süresi 10 yıl dahil olmak üzere, 1 yıldan 10 yıla kadar olan memurların 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Bu sürelere, zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için en çok 2'şer gün eklenebilir. Altını çizmek gerekir ki, belirtilen süreler iş günü değil, takvim günüdür. Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilebilir. Amir, yıllık iznin kullanılmasında, görevin gereğini dikkate almak ve memurların izinlerini buna göre düzenlemek zorundadır. Ancak amir, bu takdirini, yıl içerisinde yıllık iznin bütünüyle kullanılmaz biçime gelmesine neden olacak yönde kullanamaz. Diğer yandan, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. Ayrıca hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Yıllık izin süresi içerisinde memur, Şili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımları almaya devam eder. 4. Ünite memur statüsü öder, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 85 Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesine göre yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında Şili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. Mazeret izni, memura belirli mazeretleri sebebiyle verilen izindir. Bu mazeretler yasada 6 türe ayrılmıştır. Analık, babalık, evlenme, yakınlarının ölümü, genel mazeret ve süt iznidir. Bunlardan, genel mazeret dışındakilerde, idarenin takdiri söz konusu değildir. Memurun belirtilen durumunun ortaya çıkması ve memurun talebi ile idare bu izni vermek zorundadır. Dolayısıyla bağlı yetki söz konusudur. Memur, mazeret izni süresi içerisinde, Şili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımları almaya devam eder. Kadın memura, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreli analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak Şilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir. Memurun kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi durumunda evlenme izni verilir. Memurun, eşinin, çocuğunun, kendisinin ya da eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün ölüm izni verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Kadın memur, süt izni belirlenen saatlere sadık kalmak kaydıyla esnek olarak kullanabilir. Bu çerçevede, süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı konusunda, kadın memurun tercihi esastır. Yukarıda açıklanan analık, babalık, evlenme, ölüm halleri dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şeş tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. Hastalık ve refakat izni, memurların sahip olduğu izin hakkının bir diğer türü, hastalık ve refakat iznidir. Hastalık izni, memurun kendisinin hastalığı durumunda, refakat izni ise memurun refakat etmediği takdirde, hayatı tehlikeye girecek birinci derecede yakınlarına refakat etmesi durumunda verilir. Hastalık ve refakat iznine ait usul ve esaslar, Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde ve bu hükme dayalı olarak 2011 yılında kabul edilen devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirlenmiştir. Buna göre, memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar hastalık izni verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alı 86 kamu personel hukuku alır. 12 ve 18 aylık azami sürelere kadar izin verilen memurun, bu izin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. Yurt dışındaki memurlar, bulundukları yerdeki usule göre rapor ibraz ederler. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yukarıda belirtilen 12 ya da 18 aylık süre kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Hastalık izni alan memurlardan, gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında ya da görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleriyle bu konuya ilişkin diğer konular yönetmelikte belirlenmiştir. Refakat izni, memurun bakmakla yükümlü olduğu ya da memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde verilir. Refakat izni, belirtilen hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Aylıksız izin, memura belirli koşul ve sürelerde aylık ve diğer mali hakları ödenmeksizin, ancak kadrosu ile ilişkisi devam ederek izin verilmesidir. Aylıksız izin memura belirli koşul ve sürelerle verilir. Bu koşullardan, muvazzaf askerlik, analık izni sonrası, eşi doğum yapan memur ve evlat edinme nedenleriyle istenen aylıksız izinde, idarenin bağlı yetkisi vardır, ancak diğer durumlarda takdiri söz konusudur. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce, izin verilen durumun ortadan kalkması halinde, memurun 10 gün içinde göreve dönmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. Memurun aylıksız izin alabileceği iyi koşul ve süreler şunlardır. 1. Refakat izni verilen memura, izin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. 2. Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. 3. Yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir. 4. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere, burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar, 87 ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile yabancı bir ülke veya uluslararası kuruluşta hizmet aldığı için izinli olanların memur olan eşlerine görev ve öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. 5. Yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili bakanın onayıyla memuriyeti süresince yabancı ülkelerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu durumda, her 3 yılda bir bakan onayı yenilenmek zorundadır. 6. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkı yönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere devlet memurları kanununun 72. maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde kural uygulanmaz. 7. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Öğrenim ve burslardan yararlanma hakkı devlet memurları kanunu, memurlara, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ya da staj yapmak üzere dış ülkelere gönderilme ve burslardan yararlanma hakkını tanımıştır. Asli memur olarak atandıktan sonra memur, kurumları tarafından ya da kendilerinin kazandığı dış burslar yoluyla yabancı ülkelere gönderilebilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar, Devlet Memurları Kanunu'nun 78-80. maddeleri ve buna bağlı olarak 1974 yılında kabul edilen yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yasa ile memurlara, kurumları tarafından ya da kendi kazandığı burs aracılığıyla yurt dışında yetişme hakkı tanınmıştır. Bu durumda memurun asli memur olması şarttır. Diğer yandan, her iki durumda memura 2 yıla kadar izin verilir ve bu süre gerekirse en çok bir kat arttırılır. İzin verilen sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar. Bu memurların kadroları ile ilişkisi devam eder. Aynı hak memur dışında kalan kadro karşılığı sözleşmeli personele tanınmıştır. Bunların sözleşmeleri devam eder. Bu çerçevede ilk durum, memurun kurumlarınca yurt dışına gönderilmesidir. Bu biçimde yurt dışına gönderilecek memurlar, aylık ve diğer her türlü ödemeleriyle sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60'ını kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri kesinliklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla 88 kamu personel hukuku emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon çeşitleriyle ilişkileri devlet personel başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı'nca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9. derecenin 1. kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığı tutarı, diğerlerine bu tutarın 2 yumuşak G3'ü ödenir. Her yıl yurt dışına gönderilebilecek devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığı'nın tekliş üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. İkinci durum, memurun dış burslardan yararlanarak ya da şahsi burstan faydalanarak, yurt dışına, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim ya da ihtisas yapmak üzere izin verilmesidir. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç olmak üzere bu biçimde izin verilen memurlar, aylık ve diğer her türlü ödemeleriyle sözleşme ücretlerinin yasal kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60'ını kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri kesinliklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesini kabul etmeleri koşuluyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulu'nca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır. Memurun, özel bursu, devlet memurları kanununun ilgili hükümlerinin ve ilgili yönetmeliğin amacına göre memurun şahsi girişimleri sonucunda kazandığı burstur. Bu burs, yüksek öğretim kurulunca yabancı ülkelerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya başbakanlık tarafından uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkürü niteliğindeki kuruluşlardan, uluslararası resmi kuruluşlardan temin edilir. 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar, 89-90 kamu personel hukuku memurların ödev ve sorumluluklarını açıklayabilmek. Memurlar, vatandaşlardan farklı ödev ve sorumluluklara sahiptir. Memurların yapması gerekenler ve kaçınması gereken davranışları bulunmaktadır ve, memurların yapmak zorunda oldukları, yasa tarafından yükümlü kılınan davranış ve durumları bulunmaktadır. Bunlar memurların ödev ve sorumluluklarıdır. Devlet memurları kanunu ile hüküm altına alınan memurların ödev ve sorumlulukları aynı zamanda yerine getirilmediği takdirde memurun belirli disiplin cezası ile karşı karşıya gelmesini doğuracaktır. Memurların ödev ve sorumlulukları şunlardır. Anayasa ve yasalara sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, genel davranış ve yurt dışında davranış, işbirliği ve kanunsuz emir, amir durumundaki memurların ne ödev ve sorumlulukları, mal bildiriminde bulunmak, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi, kıyafet mecburiyeti, mesai saatleri içerisinde iş başında bulunmak, memurların yasaklarını açıklayabilmek, memurlar, hizmetin gereğinden kaynaklanan, vatandaşlardan farklı yasaklara tabidirler. Bu yasaklar hizmet içinde ve dışında olabilir. Memur, ilk defa atandığı günden, hizmetle ilişkisinin kesildiği zamana kadar bu yasaklara bağlı olarak görev yaparlar. Memurun hizmetle ilişkisinin kesilmesi sonrasında devam eden yasaklarda bulunmaktadır ve, memurların konulan yasaklara uymaması durumunda disiplin cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Dolayısıyla her yasağın bir de disiplin cezası karşılığı bulunmaktadır. Ayrıca, yasak eğer Türk Ceza Kanunu ya da ilgili yasa çerçevesinde suç niteliği taşıyorsa memur ceza kovuşturması ve ceza ile karşı karşıya kalabilir. Memurlar için getirilen yasaklar şunlardır. Grev ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı görev alanıyla ilgili iş yapma ve görev alma yasağı, siyasal partilere girme yasağı, ikinci görev yasağı, memurların genel haklarını tanımlayabilmek. Memurlar, memurluk statüsünden kaynaklanan bazı haklara sahiptir. Bu haklar, istisnalar olmakla birlikte, memur statüsünü koruduğu sürece devam eden haklardır. Büyük bölümü subjektif kamu hakları kategorisinden olan bu haklar, devlete belirli bir zorunluluk yükler. Memura da bu haklara hukuki yollarla isteme iktidarını verir. Memurların genel hakları şunlardır. Statü kurallarının uygulanmasını istemek hakkı, güvence, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme, istifa hakkı, müracaat, şikayet ve dava açma hakkı, kovuşturma ve yargılama usulünün özel hükümlere bağlı olması hakkı, isnat ve iftiralara karşı korunma hakkı, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme hakkı, dernek vakıf kurma ve üye olma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, izin hakkı, öğrenim ve burslardan yararlanma hakkı. Özet 1 na maç 2 na maç 3 na maç 4. Ünite, memur statüsü, ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 91.1. Aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir? A. Anayasa ve yasalara sadakat. B. Tarafsızlık ve devlete bağlılık. C. Mal bildiriminde bulunmak. D. İkinci görev. E. Mesai saatleri içerisinde iş başında bulunmak. 2. Memurların sadakat ödevi hangi kurum yapıya sadakat kastetmektedir? A. Amirler. B. Siyasiler. C. Anayasa ve yasalar. D. Diğer memurlar. E. Görev yaptığı kurum. 3. Genel olarak memurların çalışma saati haftalık kaç saattir? A. 30 B. 35 C. 40 D. 45 D. 54. Aşağıdakilerden hangisi memurlara getirilen yasaklardandır? E. A. Sendika kurma. B. Sendikaya üye olma. C. Toplu sözleşme. D. Grev yapma. E. Çekilme. 5. İkinci görev yasağının istisnası olarak hangi hizmet sınıflarında yer alan memurlara ek idari görev verilebilir? A. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri. B. Teknik hizmetler, emniyet hizmetleri. C. Mülki idare amirliği hizmetleri, din hizmetleri. D. Mülki idare amirliği hizmetleri, teknik hizmetler. E. Avukatlık hizmetleri, emniyet hizmetleri. 6. Aşağıdakilerden hangisi memurların genel haklarından değildir? A. Güvence. B. Emeklilik. C. Çekilme. D. Şikayet. E. Ticaret. 7. Memurların sendika kurma hakkı ilk defa hangi anayasa ile güvence altına alınmıştır? A. 1876 Kanun-ı Esasisi. B. 1921 Anayasası. C. 1924 Anayasası. D. 1961 Anayasası. E. 1982 Anayasası. 8. Memurların güvence hakkı hangi anayasal ilkeye dayanır? A. Milliyetçilik. B. Sosyal devlet. C. Laiklik. D. İnsan hakları. E. Hukuk devleti. 9. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununda yer alan izin türlerinden değildir? A. Aylıksız izin. B. Yıllık izin. C. Çalışma izni. D. Sağlık izni. E. Refakat izni. 10. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri sendikaları kanununa göre memur sendikalarının yer aldığı hizmet kollarından değildir? A. Adli hizmetler. B. Tarım ve ormancılık hizmetleri. C. Ulaştırma hizmetleri. D. Diyanet ve vakıf hizmetleri. E. Sağlık ve sosyal hizmetler. Kendimizi sınayalım. 92. Kamu personel hukuku 1. de yanıtınız yanlış ise memurların ödev ve sorumlulukları bölümünü yeniden okuyunuz. İkinci cil yanıtınız yanlış ise anayasa ve yasalara sadakat bölümünü yeniden okuyunuz. Üçüncü cil yanıtınız yanlış ise mesai saatleri içerisinde iş başında bulunma bölümünü yeniden okuyunuz. Dördüncü de yanıtınız yanlış ise memurların yasakları bölümünü yeniden okuyunuz. Beşinci A yanıtınız yanlış ise ikinci görev yasağı bölümünü yeniden okuyunuz. Altıncı E yanıtınız yanlış ise memurların genel hakları bölümünü yeniden okuyunuz. Yedinci de yanıtınız yanlış ise sendika kurma hakkı bölümünü yeniden okuyunuz. 8. E yanıtınız yanlış ise güvence, güvenlik, hakkı bölümünü yeniden okuyunuz. 9. C yanıtınız yanlış ise izin hakkı bölümünü yeniden okuyunuz. 10. A yanıtınız yanlış ise sendika kurma hakkı bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde bir memurların, idare eden, yasaları ve objektif düzenleyici işlemlerle tayin ve tespit edilen statülerinin aynen ve tamamen kendilerine uygulanmasını isteme hakları bulunmaktadır ve, bu çerçevede, idareler, memurların haklarında yasa ve idari düzenleyici işlemlerle belirlenen durumlar dışında kısıntıya gitmesi, kayıtlaması ya da hakkın kullanımının olanaksız duruma getirici kararlar alması hukuksuzdur. Bu çerçevede, idareler, yıllık izin hakkını izin yılı içerisinde kullanılmasını görevin gereği doğrultusunda belirli aylara ya da günlerde kullanılmasını ya da kullanılmamasını belirleyebilir. Ancak, bu durum, yıllık iznin yıl içerisinde kullanımını olanaksız duruma getiremez. Örnek olarak akademik bir kurumda yıllık izinlerin okulun tatil olduğu zamanda kullanılması izin onaylarında belirlenebilir. Sıra sizde iki memurların sendikalaşması, bu kesimin halk ve çıkarlarını idare nezdinde daha güçlü ifade edilmesini doğurur. Ancak yalnızca sendikalaşma bu konuda yeterli değildir. Özellikle toplu sözleşme düzeni ve daha da önemlisi Fransa örneğinde olduğu gibi memurların kurumsal katılma mekanizmaları memurların halk ve çıkarlarının idare nezdinde daha güçlü yanıt bulmasını sağlayacaktır. Kendimizi sınayalım. Yanıt anahtarı sıra sizde. Yanıt anahtarı 4. Ünite, memur statüsü ve ödev, sorumluluklar, yasaklar ve genel haklar. 93 Gülmez, Mesut, 2002, Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku, Ankara. Todaiye Yayınları. Kaya, Cemil, 2004. Milletvekili ve mahalli idare seçimlerine katılan kamu görevlilerinin görevden çekilmesi ve göreve dönmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt 13. Sayı 1. Onar, Sıddık Sami, 1966. İdare Hukukunun Umumi Esasları. Cilt 2. 3. Baskı. İstanbul. Hak Kitaberi. Pınar, İbrahim, 2009. Açıklamalı Devlet Memurları Kanunu Şerhi. Ankara. Seçkin Yayıncılık. Tutum, Cahit, 1969, Memurların Hak ve Ödevleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. Yararlanılan kaynaklar bu üniteyi tamamladıktan sonra, memurların yükselme rejimini açıklayabilecek, memurların değerlendirme rejimini açıklayabilecek, memurların maaş rejimini tanımlayabilecek, memurların sosyal haklarını ve yardımlarını açıklayabilecek, memurların yetiştirilme rejimini tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler derece kademe hiyerarşik yükselme maaş aylık ücret gösterge ek gösterge harcıra yetiştirilme hizmet öncesi eğitimi hizmet içi eğitim anahtar kavramlar amaçlarımız ne kamu personel hukuku memurların yükselme rejimi memurların değerlendirme rejimi memurların maaş rejimi memurların sosyal hakları ve yardımlar memurların yetiştirilme rejimi 5 kamu personel hukuku memur statüsü 3 yükselme değerlendirme maaş sosyal haklar yardımlar ve yetiştirilme memurların yükselme rejimi yükselme memur bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanmasıdır. Yükselme, memurun görev ve sorumlulukları yanında maaş ve unvanında da artış anlamına gelir. Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikle memurların yükselme rejimi hüküm altına alınmıştır. Memurların yükselme rejimi, kariyer ilkesi ve rütbe sınıflandırması çerçevesinde düzenlenmiştir. Öncelikle rütbe sınıflandırmasının bir sonucu olarak memurlar, derece kademe düzeni içerisinde eğitim ve hizmet süresinin esas alındığı yarı otomatik bir sistemde ilerler ve yükselirler. Ancak bu ilerleme ve yükselme, hiyerarşik kadrolara atanma sonucunu doğurmaz. Memurun bulunduğu derece ve kademe, hiyerarşik yükselme için bir zorunlu ön koşulu oluşturur. 1999 yılına kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi ön koşulu ve sonrasında atamaya yetkili amirin takdiri ile hiyerarşik atama ortaya çıkarken, 1999 yılı sonrasında belirli kadrolar için sınav, belirli kadrolar içinse atamaya yetkili amirin takdiri ile hiyerarşik yükselme rejimi oluşturulmuştur. Bu sürecin ayrıntıları aşağıda yer almaktadır. Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sistemi Türk memurluk rejimi, rütbe esasına dayandığından dolayı memurlar, yarı otomatik kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sistemi ile ilerler ve yükselirler. Derece ve kademe sistemi, 15 dereceli ve 9 kademelidir. İlk 3 derece için, sırasıyla 4, 6 ve 8 kademe bulunmaktadır. Memur, sahip olduğu eğitim düzeyine göre, belirli derece ve kademeden hizmete başlar. Genel olarak, 4 yıllık yüksek öğrenim bitirenler 9. derecenin 1. kademesinden, lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinden, ortaokul mezunları 14. derecenin 2. kademesinden, ilkokulu bitirenler 15. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Aynı biçimde memurların eğitim düzeyleri yükselebilecekleri derece ve kademeyi belirler. Buna göre, 4 yıllık yüksek öğrenim bitirenler 1. derecenin son kademesine, lise mezunları 3. derecenin son kademesine, ortaokul mezunları 5. derecenin son kademesine, ilkokulu bitirenler 7. derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Memurun aldığı eğitimin düzeyine göre belirlenen giriş derece kademesi ile yükselebileceği derece kademe belirli koşullarla değişebilir. Buna göre belirli durumlarda memura daha üst dereceden göreve başlama olanağı sunulmuştur. Memurun diplomasını aldığı alanın niteliği, girdiği meslek ve atandığı kadro, giriş derece kademesini farklılaştırır. Ayrıca hizmete girmeden önce ya da sonra aldığı memur statüsü 3, yükselme, değerlendirme, maaş, sosyal haklar, yardımlar ve yetiştirilme, yükselme, memurun bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanmasıdır. Yükselme, memurun görev ve sorumlulukları yanında maaş ve unvanında da artış anlamına gelir. Diploma, giriş derece kademesini değiştirir. Diğer yandan, mesleği ile ilgili edindiği formasyon derece kademesini etkiler. Memurun diplomasının niteliği, girdiği meslek ve atandığı kadro, giriş derece kademesini farklılaştırır. Örnek 1. 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, erkek teknik öğretmen okulu ve devlet tatbiki güzel sanatlar yüksek okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı endüstri sanatları yüksek okulu mezunları, teknik eğitim fakültesi, yüksek teknik öğretmen okulu ve güzel sanatlar fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar yüksek okulu mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece alırlar. Örnek 2. Mesleği özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan Başbakanlık K, Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlükler Müfettiş Yardımcıları ile Bağlı Müfettiş Yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Adalet Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Milli Savunma Uzman Yardımcıları, Yüksek Öğretim Kurulu Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları, Vakıf Uzman Yardımcıları, Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları, Başbakanlık K Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliğine, Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu ile Konsolosluk ve İhtisas Memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. Memurun, hizmete girmeden önce ya da sonra aldığı diploma giriş derece kademesini değiştirir. Örnek, memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar iki yılı geçmemek şartıyla her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Memurun mesleği ile ilgili edindiği formasyon derece kademesini etkiler. Örnek, avukatlık stajını açıkta iken yapanlara 2, memuriyette iken yapanlara 1 kademe ilerlemesi uygulanır. Kademe ilerlemesi devlet memurları kanununa göre kademe, derece içinde, görevin önemi ya da sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Madde 64. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış 96 kamu personel hukuku olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması koşulları aranır. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık K derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır ve bu koşulları sağlayan memurlar, başka bir işleme gerek duymaksızın bir ileri kademeye ilerlerler. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci, atamaya yetkili amirdir. Ya değiştirmek suretiyle, belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan memurlara, bu yörelerde şilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler şilen çalışılmışı sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Derece yükselmesi devlet memurları kanununun ilk biçiminde derecenin tanımı yapılmakla birlikte, günümüzde derecenin tanımı yasada bulunmamaktadır. Mülga tanıma göre derece, memurun halk ve yetkilerinde artış anlamına gelmekteydi. derece yükselmesi, doğrudan memurların hiyerarşik atamasına yol açmamakta, hiyerarşik atama için bir ön koşul niteliğini taşımaktadır. Yasaya göre, memurun derece yükselmesinin 3 koşulu vardır. Madde 68 va. Buna göre, üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, memurun derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunması ve kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması şarttır. Derece yükselmesi ile ilgili onay merci, kademe ilerlemesinde olduğu gibi, atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Olağan dışı derece yükselmesi devlet memurları kanunu, memurun derece yükselmesinde olağan durum yanında, olağanüstü yükselmeye de cevaz vermektedir. Madde 68 yumuşak GB bu tür yükselmeye uygulamada, torba, kadro ya da asansörle yükselme de denilmektedir. Olağan dışı yükselme esas olarak iki boyuttadır. İlk olarak, kariyer içerisindeki genç memurların hızlı biçimde üst derecelere atanmasının yapılabilmesidir. İkinci olarak, memurluk kariyeri dışında belirli yerlerde geçen, özel sektörde çalışılan ya da kendi nam ve hesabına geçen sürelerin tamamının memurluk kariyerinde geçmiş gibi hesaplanarak yükselmenin yapılabilmesidir. 2011 yılında yapılan değişiklikle, memurluk dışında geçen sürelerin hesabında üst sınırın kaldırılması, memurluk kariyerine esnetici ve çözücü etki yapması muhtemeldir. Diğer yandan, bu olgu memurluk kariyerini dışarıya açmayı doğurmakta, aşağıdan gelen genç memurların ne üst kadrolara yükselme umudunu kırıcı etki yapabilmektedir. Olağan dışı yükselmede, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kayda aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmektedir. Aşağı derecelerden atanmada, memurun yüksek öğrenim görmüş olması dışında, belirli süre koşulları getirilmiştir. 4 yıldan az süreli yüksek öğrenim görenler için, aşağıdaki sürelere 2 yıl ilave edilir. Buna göre, olağan dışı derece yükselmesi için, memurlarda bulunması gereken hizmet yılları şunlardır. 1. Birinci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl.